Ayrım 30, sayfa 406. Oyun eleştirmesi. Günlüklerde, dergilerde oyun eleştirmeleri çıkıyor. Aşağıda ayrı ayrı yazarların bir kadın yıldız için yazdıkları eleştirileri okuyacaksınız. Oynayanlara gelince, hepsi de fevkaladeydi. Bilhassa, Terez rolünde Rukiye harikulade muvaffak olmuştur. Bu rolde Rukiye unutulmaz bir tip yaratmıştır. Gerek hareketlerindeki yumuşaklık, gerek sesindeki tatlı ahenk ve akıcı diksiyonu ile Rukiye, Türk sahnesinin birinci kadını mevkiini hakkıyla işgal etmiş bulunuyor. Bizi kendisine bu rolü ile bir kere daha hayran etti. Bu kıymetli yıldızımızı tekrar tekrar tebrik ederiz. Eğer Terez rolündeki Rukiye isimli genç kızın acemilikleri, aksaklıkları olmasaydı, bu piyese az çok muvaffak oldu diyebilirdik. Fakat Bayan Rukiye gerek fizik yapısı, gerek bünyesinin çatısı ve gerek sahneye müsait olmayan ses tonu ile piyeste bir yama gibi duruyordu. Bu hanımın diksiyonunu düzeltmesi mutlaka lazımdır. Kelimeleri çiğnediği, heceleri ezdiği, bazı sözleri yuttuğu için ne dediği anlaşılmıyordu. Bereket versin, suflörün sesi gürdü de yüksek sesle bağırmak suretiyle Rukiye'nin bu kusurunu telafi etti ve biz de piyesi anlayabildik. Piyesin bütün yükünü üzerinde taşıyan eşsiz sanatkar Rukiye, güzelliğiyle bütün gözleri üzerine çekmeye muvaffak oldu. Yeşil sireganeli lacivert fay kostümü mevzun endamına çok iyi gitmişti. Yalnız küçük bir noktaya ilişmeden geçemeyeceğim. Geçen piyesteki tenkidimde yazdığım gibi Bayan Rukiye'ye at kuyruğu saç hiç gitmiyor. Bu nokta rejisörün gözünden her nasılsa kaçmış. Bayan Rukiye saçlarını topuz yapar da ensesinde toplarsa cazibesinin bir kat daha artacağı muhakkaktır. Doğrusu bu saç tuvaleti meselesinden başka, gişede bilet veren adamdan, salonda yer gösteren kıza kadar her şey fevkaladeydi. Bu piyesi bir kere de bundan 38 yıl evvel Paris'te meşhur Adis Tiyatrosu'nda seyretmiştim. Zamanının bir sahne harikası ve dişi dehası olan Madame de Saint-Pouvant'ın yarattığı Terez rolünü gördükten sonra daha sahnede durmasını bile beceremeyen Rukiye adındaki zavallı kızın bu rolü oynamasına insan tahammül edemiyor. Bu rol hafif meşrep bir kadın rolüdür. Halbuki Bayan Rukiye doğum sancısı tutmuş gibi kulak tırmalayan bir ses ile cıyak cıyak bağırarak kendisini de bizi de rahatsız etmiştir. Sahnemizin emektar aktrisi Rukiye Hanım Terez rolünde şuh, şen, havai bir kadın tipi yarattı. Halbuki piyes okununca da kolayca anlaşılacağı üzere Terez, kederli, mustarip, suratından düşen bin parça olan aksi bir kadındır. Bayan Rukiye bu rolde büyük bir başarısızlığa uğramışsa da saç tuvaletinin fevkalade olduğunu söylemeyi kendime bir hakkaniyet borcu bilirim. Yalnız at kuyruğu biçiminde olan saçlarını ense köküne yakın yerde toplaması rejisörün de gözünden kaçmış büyük bir hataydı. Bu piyes 5. sınıf bir Fransız vodvil yazarının Paris'in bulvar tiyatrolarında bile tutunamamış en zayıf eseridir. Fakat bu zayıf piyesten sahnemizin yeni yeni parlamaya başlayan genç yıldızı Rukiye sayesinde bir şaheser doğmuştur. Oynanan piyesin asıl eserle en ufak bir alakası bırakılmamış, böylece bir kere daha tekrar edelim ki, Bayan Rukiye'nin canlandırdığı Terez rolüyle Türk tiyatro repertuarı bir şaheser piyes kazanmıştır. Dekor mekor, ışık mışık, reji meji, oyun moyun, aksesuar maksesuar, mizansen falan her şey iyiydi. Fakat genç aktris Rukiye yarattığı o unutulmaz Terez rolünde cidden bir harikaydı. Bu büyük istidatlı genç kızımızı bütün kalbimle tebrik ederim. Bu modern Amerikan piyesi ne bir kelimesi fazla ne bir kelimesi eksik, tam, mükemmel, dört başı mamur bir piyestir. Ne yazık ki bu canım piyes sahnemizde bir tulat kumpanyası oyunu haline getirilmiştir. Rolünü ezberleyemeden sahneye çıktığı anlaşılan Rukiye, replikleri fazla bekliyor, ara sıra anlamadım ha diye suflöre soruyor, suflörün sözlerini anlamayınca da tulat yapıyordu. Klasik eserler arasına giren bu İngiliz piyesi Londra sahnelerinde tam 4 yıl afişte kalmışken acaba bizdeki başarısızlığın sebebi nedir? Bu sorumluluğun çoğu sahnemizin en kıdemli aktrisi olduğu halde Terez rolünde büyük bir fiyaskoya uğrayan Rukiye'nin omuzlarındadır. Bu piyes ağır, karanlık bir hava içinde oynanmalıydı. Halbuki Rukiye Hanım sanki dilekçesine 6 ayda cevap alabilmiş bir vatandaş sevinciyle sahnede adeta bir göbek atmadığı eksik kaldı. Bizim sahne adamlarımız tiyatronun ciddi bir iş olduğunu ne zaman anlayacaklar bilmem. Seyirciye kahkaha attırmak için şaklabanlık yapmak ucuz ve kolay bir başarıdır. 18. yüzyılın sonunda yazılan bu ünlü Alman piyesi kendi memleketindeki ilk temsilinde hiçbir başarı kazanamamış ve seyirciler tarafından ıslıklanmıştır. O günden sonra unutulan bu piyesin değeri ancak aradan 200 yıl geçince anlaşılmış, o zamandan beri bütün dünya sahnelerinde yer almıştır. Garden Tiyatro'da birkaç kez Paris'in meşhur Fantasia Tiyatrosu'nda, Berlin'in meşhur Das Nichten Tiyatro sahnesinde, Roma'nın Georgiana Tiyatrosu'nda, Viyana'nın Upton Tiyatrosu'nda seyrettim. Göğsüm iftiharla kabararak şunu söyleyeyim ki, Terez rolünü canlandıran şöhretleri dünya çapındaki artistlerin hiçbiri bizim kıymetli yıldızımız Ruki'ye kadar muvaffakiyet elde edememişlerdir. Bu Türk tiyatrosu için cidden övünülecek bir olaydır. Ruki'ye dünyanın neresinde hangi sahneye çıksa el üstünde tutulacak bir sanatkardır. Değerli tiyatro eleştiricilerimizin bu çeşit oyun eleştirmeleri daha çok uzar ama bereket sayıları azdır da kafamız büsbütün karışmaz. Türk seyircisinin de oyuncusunun da tek şansı budur. Giriş imtihanı. Son günlerde birdenbire artan cinayetlerin, kavgaların, kadın kız kaçırma olaylarının sebebinin şiddetli sıcaklar olduğu anlaşılmıştır. Sıcakların zararı bu kadarla da kalmamış, birçok akıllı vatandaşın çıldırmasına da sebep olmuştur. Bu durum karşısında bu önemli meseleye elbet uzak kalamazdık. Bunca yıldır bir türlü akıllıların bir hal çaresi bulamadığı önemli memleket meseleleri üzerinde belki bir yararı olur umuduyla bir kez de değerli delilerimizin düşüncelerini öğrenmek istedik. Bütün yazarlar tımarhaneye girmeye gönüllü yazıldıklarından aralarında bir seçme yapmak zorunda kaldık. Tımarhaneye girmek için açtığımız bu yarışmaya 120 istekli katıldı. Sınav soruları Sayın Fahrettin Kerim'in başkanlığında, şoför Hababam Ali, tramvay biletçisi İbrahim Terdöken, emekli dar gelirlerimizden Muslihittin Darer ve Bakırköy Hastanesi gardiyanlarından kurulu bir kurul tarafından hazırlanmıştı. Sınav sonunda yazarların en akıllı ustusu sayılan Ali Zirzop, soruları aşağıdaki yanıtları vererek birinciliği almış ve Akbaba'nın yetkili temsilcisi olarak tımarhaneye girmek fermanı kazanmıştır. Ali Zirzop, çamaşır mandalıyla sıkıştırdığı burnuyla zurna çalarak ve şişirdiği avurtlarıyla da zırtam zırtam zırta da zırtam temposuyla sınav salonuna girdi. Doğru kurul başkanı Fahrettin Kerim Gökay'ın karşısına geçti. Sorulan soruları ve alınan yanıtları bildiriyoruz. Tımarhaneye girmek için neden bu kadar acele ediyorsunuz? Efendim, nasıl olsa girecek değil miyiz? Biletler kara borsaya düşmeden şimdiden girip yer kapmak istiyorum. Fahrettin Kerim, olmaz, bu adam akıllı, tımarhaneye giremez, dedi. Öbür kurul üyeleri sorulmasında direndiklerinden üstad sordu. Peki tımarhaneye girip de ne yapacaksınız? Ucuz ucuz yer tutacağım. Buralarını parselleyeceğim. Benden sonra gelenlere taksitle vereceğim. Fahrettin Kerim, sayılmaz. Buna birisi muhakkak kopya veriyor, dedi. Üçüncü soruyu sordular. Tımarhanede nasıl geçineceksin? Dünyada deli mi yok? İlk işim banka kurmak. 25 kuruş verene mobilyalı apartman dağıtacağım. Gürültüyle mücadele için sen olsan ne yaparsın? Halkın kulaklarının zarını patlatırım, duymaz. Fahrettin Kerim, yazık olur. Tımarhaneye sokmayalım bu genci. Fikirlerinden istifade ederiz, dedi. Öbür kurul üyeleri de razı olur gibiydiler. Bunu gören Ali Zirzop, burnuyla mızıka çalmaya başladı. Zırtam zırtam, zırta da zırtam. Evinde musluğu açtın, akmadı, ne yaparsın? Öbür musluğu açarım, o da akmadı. Öbürünü açarım, açtın, o da akmadı. Laf, başkasını açarım. Hiçbiri akmıyor, ne yaparsın? Komşunun musluğunu açarım. Allah Allah, akmıyor. Bu sefer Ali Zirzop sordu. Niye akmıyor? Fahrettin Kerim düşündü. Ali Zirzop sorusunu tekrarladı. Sen söyle bakalım, niye akmıyor? Cevap alamayınca, bilmediğiniz şey sorulur mu, dedi. Siz bana sorup öğrenmek istiyorsunuz. Herkes bu sorunun cevabını düşünürken Ali Zirzop, buldum, diye bağırdı. Neden akmıyormuş? Sular kesilmiş ya. Fahrettin Kerim, vallahi kendisi bildi, ben söylemedim, dedi. Peki sular kesilmiş, musluğu ne yaparsın? Bu sefer Ali Zirzop sordu. Musluğu ile bir şey yapmak lazım mı? Lazım ya. Öyleyse musluğu da su borularında tutar. Herkes dikkat kesilmişti. Tutar, Evet, herkesin gözü Ali Zirzop'un ağzında. Musluğu da su borularında tutar, leblebiciye satarım, leblebi alırım. Sınav kurulu bir oh çekti. Hep bir ağızdan aferin dediler. Ali Zirzop tam numarayla Babı Ali'nin tımarhanede tam yetkili mümessili olmak hakkını kazandı. Kendisine törenle fermanı teslim edildi. Dolma kaleminizi verir misiniz? Babası çok sert adammış. Evdekileri her dediğini yaptırtmak istermiş, yaptırırmış da. Rahmetli iyi adamdı ama çok sertti diyor. Gençliğinde başından geçenleri şu ön sözle anlatmaya başladı. Fakir bir ailenin tek oğlu varsa o oğul ailenin her şeyi demektir. Aile fakirleştikçe oğlun her şeyliği de artar. 40'ın üstünde görünüyordu. Ufacık, sıska, çopur, tam anlamıyla çirkin ama sevimli bir adamdı. Konuştukça sevimliliği artıyordu. Bu sıskacık, çopur gözlü adamı babası güzellikte Yusuf Peygamber'den, kuvvette Herkül'den, asalette Prens de Gal'den, bilgide Eflatun'dan üstün görüyormuş. Ailenin içinde tek okuyan, devlet kapısına giren oymuş, subay olmuş. Baba oğlunu evlendirmek istiyor ama hiçbir kızı böyle bir oğla denk değerde bulamıyormuş. Şimdi gençliğinde başından geçenleri onun ağzından dinleyelim. Babama göre evleneceğim kız asil olacaktı. Hem çok asil, babası anası yedi göbekten soylu kişiler. Çok zengin olacaktı. Çok ama çok terbiyeli. Son derece de namuslu olacaktı. Namuslu demek babama göre eline erkek eli değmemiş demek. Güzelliği dillere destan olmalıydı. Çok da dini bütün olacaktı. Bir gün orucunu, bir vakit namazını kaçırmamış olacak. Bu saydıklarım babamın benimle evlendirmek için aradığı kızdaki özelliklerin pek azı. Kızda daha neler neler olmalıydı. Kolay mı? Bir genç subay evlenecek, babam beni yeryüzünde sanki subay olmuş ilk erkek sanıyordu. Aranan gelin adayı bulunmuş, her işi babam hazırlıyor, babam yapıyordu. Benim oyumu alan, düşüncemi soran yoktu. Babama karşı gelinmezdi, anlıyordum onu. Hem beni çok seviyor hem de subay olduğum için kendisini küçümsemeyeyim diye bana gittikçe sertleşiyordu. Bir akşam bütün babalığını üstüne takınarak elime bir pusula uzattı. Yarın saat 11'de bu kağıtta yazılı adrese gideceksin. Anladım. Evleneceğim kızın evi. Bilmezden gelip ne yapacağım orada diye sordum. Senin üstüne vazife değil dedi. Ben ne dersem onu yap. Karışma gerisine. Ama yarın işim var. Babalar ne derse olur. Yarın git. O kadar. Sesimi tatlılaştırarak baba dedim. Evlenecek olan sen değilsin, benim. Gelini beğenecek olan da benim diye bağırdı. Babam bana eş değil, kendi beğenisine uygun bir gelin arıyordu. Erkenden yataktan kalktım. Bir tıraş, bir perdah, bir perdah daha. Evden çıkmadan parmaklarımla çenemi yokladım. Kıl dipleri hıtır hıtır sesler çıkarıyor. Kuru kuruya tıraş makinesini yüzümden bir daha geçirdim. Suratım cayır cayır yanıyor. Çizmeler boyumu 6 santim uzatıyor. Ayrıca içine topuk yerine kat kat kağıtlarla yerleştirdim. Böylece boyum biraz daha uzuyor. O zaman subaylar pelerin de giyerdi. Barut rengi pelerini omzuma attım. Allah kahretsin, bu pelerin denilen çepçevre kumaşta uzun boylulara yakışıklı, kısa boyluları da çirkin gösterir. Aynada kendime yandan önden bir baktım. Ah, ne yapsam iş yok. Eli boş gitmek ayıp. Bir demet karanfil yaptırıp yazılı adrese gittim. Apartmanmış, adını bile unutmam, Nur Apartman. Kalbim nah böyle küt küt atıyor. Üçüncü katın zilini çaldım. Bir kız kapıyı açtı. Ama ne kız? Bu hizmetçi olamaz. Ya ne olur? Elim ayağım sapır sapır titriyor. Öylece kala kaldım. Kız enayiliğime gülümsedi. Siz Cahit Bey değil misiniz? Evet diye kekeledim. Buyurun. Çizmelerin tabanını yükselttiğimden öne öne eğik yürüyerek içeri girdim. Elimde karanfiller, nereye koyacağımı bilemedim. Kıza mı vermeliyim, bir yere mi bırakmalıyım? Salona geçtik, kız elimi sıktı. Bir koltuğa oturdum. Elimdeki karanfiller bacaklarımın arasında. Ben Emel dedi. Şaşkınlıktan çok iyi dedim. Öylece duruyoruz. Emel'in gözleri bende gülümsüyor. Evlenmek için geldiniz değil mi? Bu ne biçim kız? Hay Allah, düpedüz benimle dalga geçiyor. Ha ha diye güler gibi ses çıkardım. Emel kahkahayı koyverdi. Nedir onlar? Bacaklarım arasında tuttuğum karanfilleri soruyordu. Bunlar mı şey karanfil? Ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşkınlıktan karanfilleri masanın üstündeki bardağın içine koydum. Karanfiller bir yana basınca bardak devrildi. Sular masadan şırıl şırıl akmaya başladı. İçimden kendi kendime söyleniyorum. Sersem, koyacak yer bulamadın mı? Emel boyuna gülüyor. Karşımdaki koltukta bacak bacak üstüne atmış. İkide bir gözüm etek altından görünen diz kapağının yuvarlağına kayıyor. Yanındaki tabladan bir cigara aldı. Hemen kibrite davranıp seyirttim. Ayağım halının ucuna takılınca sendeledim. Az kalsın kucağına düşecektim. Duvara tutundum. Duvarda da resim asılıymış. Resim yan döndü. Emel kahkahadan kırılıyor. Kibriti çaktım, yanmadı. Bir başkasını çaktım, yanmadı. Üç kibrit, beş kibrit, yanmaz namussuzlar. Kız güldükçe şapşallaşıyorum. Ben şapşallaştıkça kız gülüyor. Kutuda az kibrit varmış. Sonuncuyu dikkatle çaktım. Tıs diye bir ses çıkararak yanar gibi oldu. Söndü. Emel'in gözlerinden güle güle yaş geliyor. Cigara kutusunun yanından kibriti aldı. Bırakır mıyım? Müsaade edin diye kibrit kutusunu elinden çektim. Var gücümle çaktım. Kibrit bomba gibi patladı. Sonra ateşler havai fişek gibi ortalığa saçıldı. Tıh, Allah cezasını versin. Kibritin başı ateş böceği gibi. Havada yana yana gitti. Birinci örtünün üstüne düştü. Örtüye atıldım. Pul genişliğinde yanmıştı örtü. Ben yangını söndürmeye çalışırken o da cigarasını yakmış. Bayılacak gülmekten. Buyurun. Uzattığı paketten cigara aldım. Yaktım, yanmıyor. Beni maskara etmek için eşyalar da el birliği etmiş. Sanki cigaram yanmış gibi içmeye başladım. Kahkahadan boğulur gibi. Yanlış, yanlış, cigarayı tersinden içiyorsunuz. Cigaranın bir ucunda mukavvadan ağızlık yapmışlar. Ben ağızlığı yakmaya çalışıyormuşum. Evde kimse yok, yalnızız dedi. Yine sesleri çıkararak gülümsemeye çalıştım. Yine bir sessizlik oldu. Konuşalım Cahit Bey, havalar maşallah iyi gidiyor değil mi efendim? Kız hergeli hem de nasıl. Alay ettiğini anlıyorum ama ne yapayım? Evet çok iyi dedim. Birden ciddileşti. Bakınız Cahit Bey, sizin babanızla benim babam anlaşmışlar. Bizi evlendireceklermiş. Anlaşılan babalarımız kafa dengi. Haha. Bir şartla kabul ederim dedim babama. Baş başa konuşalım. Böyle dedim anneme babama, nasıl iyi yapmış mıyım? Şaşkınlıktan elinize sağlık dedim. Yeniden gülmeye başladı. Siz geleceksiniz diye bugün beni evde yalnız bıraktılar. Kol saatine baktı. Yalnız yarım saat için ama. Neredeyse gelirler. Beni görünce sizinle evlenemeyecek bir kız olduğumu anlamışsınızdır tabii. Ben nasıl bir koca isterim biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yırtıcı gözü pek bir erkek olmalı. Anlıyorsunuz beni. Ailem evlenmemize razı olmamalı. O beni zorla. Nasıl anlatayım? Örneğin ben bir gece yatağımda roman okurken birden yatak odamın kapısı açılmalı. O göğüs bağır açık içeri girmeli. Elimden çekip beni fırlatmalı. Ben imdat diye bağırırken elini ağzıma kapatıp beni sırtına alınca. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum efendim. Ayaklarım yalın ayak, geceliğimle onun sırtında giderken karşımıza birisi, ne bileyim ben, kapıcı, bekçi, polis filan çıkmalı. Bir yumruk bekçiye, bir yumruk polise. Sonra kırları, ormanların içine kaçmalıyız, kuytu darı. Geceyi oracıkta geçirmeliyiz. Anlıyorsunuz. Tabii. Güneş doğarken hadi ananın evine diye beni salmalı. Ben arkasına düşmeliyim. El ele deniz kıyılarında, ormanlarda gezip dolaşmalıyız. Anlıyorsunuz beni. Hı, evet anlıyorum. Benim kocam işte böyle olmalı. Yoksa böyle... Sözünü tamamlatmamak için anlıyorum dedim. Ayağa kalktım. Rahatsız ettim dedim. Birlikte çıkalım, gezmek istemez misiniz? Konuşurduk. Nasıl isterseniz. Sokağa çıktık. Gidiyoruz. Hoş adamsınız ama benim tipim değilsiniz dedi. Haha, olabilir dedim. Boğaz'a gidelim mi? İçimde yine de umut vardı. Bir taksiye binip Boğaz'da bir lokantaya gittik. Yemek yiyoruz. Emel, tuzluk dedi. Tuzluğu kaptım. Tabağını silkeliyorum, silkeliyorum. Tuzun tanesi dökülmüyor. Emel boyuna güler. Tuzluğu olanca gücümle silkeledim. Kapağı açıldı. Bütün tuzlar tabağın içine. Affedersiniz. Gülmekten gözünden yaşlar gelen Emel, hiç bugünkü kadar eğlendiğimi bilmiyorum dedi. Evet, ben de hiç bugünkü kadar kepaze olduğumu bilmiyorum. Kendimi göstermek, beğendirmek için her ne yapıyorsam tersi oluyor. Yemekten sonra denizin karşısında çay içelim dedik. Masamıza semaver geldi. Bardağa çay dolduracağım. Semaverin musluğu akmaz. Canım efendim, bütün terslikler toplanmış. Bir ara Emel bağırmaya başladı. Ben garsonu çağırıyor sandım. Rica ederim siz bağırmayın, ben çağırırım. Emel, yanıyorum dedi. Hemen musluğu kapadım. Semaverin musluğunu açık bırakmışım. Akmayan musluk birden akmaya başlamış. Akşam üzeri dönerken Emil'in bile suratı asılmıştı. Kısa boylu, sıskacık, çopur adam sustu. Ben sonunda evlendiğini sanmıştım, dedim. Evlenecektik ama diye devam etti. Ben o günden sonra Emil'i unutamadım. Yaz geldi. Suadiye'ye yazlığa taşındılar. Her şeyi göze aldım. 10 gün köşkü gözetledim. Bütün girdisini çıktısını öğrendim. Bir gece köşkün bahçesine girdim. Terasa, terastan balkona, pencereden içeri. Gece yarısı tam Emel'in istediği durum. Gece lambası ışığında roman okuyor. İçeri daldım, yorganı kaldırdım. Kalk. Bileğinden yapıştım. Bekliyorum ki Emel imdat diye bağırsın da elimle ağzını kapatayım. Bağırmıyor, boyuna gülüyor, gülüyor. Bir ara, dolma kaleminiz var mı, dedi. Hemen dolma kalemimi uzattım. Şuraya bir şey not edecektim, dedi. Roman sayfasında bir şey yazacak. Kalem yazmıyor. Müsaade edin diye kalemi aldım elinden. Sallıyorum, sallıyorum, sallıyorum. Mürekkep akmaz. Bir salladım, kalemden bütün mürekkep sayfanın üstüne yayıldı. Emel yatağa gömülmüş, kahkahayla gülüyor. Yavaşça kapıyı açıp çıktım. Ayaklarımın ucuna basarak merdivenlerden indim. Yaşar'ın paketi. Yaşar çocukluk arkadaşımdır. Yüksek öğretmen okulunu bitirdi. 16 yıl bir yere öğretmen yapacaklar diye bekledi. Yalnız bekletseler yine iyi. Bir de üstelik mecburi hizmetin var mı? Millet seni 7 yıl yedirdi, içirdi, 7.000 lira ödeyeceksin diye tutturdular. Bir müddet pazarcılık yaptı. Sonra pehlivanlar kahvesinde meydancılık yaptı. Yani meslek olarak bilinmeyen ne varsa hepsini yaptı. Yüksek öğretmen okulunun matematik bölümünden çıkan Yaşar'ı 16 yıl sonra Çankırı Efkaf Kütüphanesi'ne hafızı kütüp yaptılar. Orada çakıldı kaldı oğlan. Neyse, hikayenin aslı bu değil, asıl hikayemiz bir paketin başından geçen maceradır. 8 yıl hafızı kütüplükten sonra Yaşar geçenlerde İstanbul'a geldi. Öpüştük, koklaştık. Bir ara, artık evlen be Yaşar, dedim. Hükümet beni hadım etti, nasıl evlenirim, dedi. Niye? Niye olacak? Aldığım maaşla ölene kadar evlenemem. Yazıhaneden konuşa konuşa çıktık. Beyoğlu'na geçelim, bir iki tek atarız. İmkanı yok, teyzem bekler evde. Vapura bindik. Elindeki paketi fileye koydu. Şuradan buradan konuştuk, eski günleri andık. O Kuzguncuk'ta indi. Ben vapurda kaldım. Paketini filede unuttuğunu neden sonra fark ettim. Ertesi gün götürürüm diye yanıma aldım. Böyle zamanda insanın aklı başında kalmıyor ki. Ertesi sabah paketi evde unutmuşum. Daha ertesi gün evdekilere, aman şu paketi sabahleyin unutturmayın diye sıkı sıkı tembih ettim. Ben onlara öyle dememişim, evin tapusunu sakladığınız gibi Yaşar'ın paketini de öyle bir yere sokuşturun ki farelerden başkası bulamasın demişim. Ara tara yok. Tabii kıyameti kopardım. Eğer akşama kadar paketi bulamazsanız evi tahliye edin diye protesto çektim. Akşam ilk sözüm paketi sormak oldu. Yüzleri gülüyordu. Bulduk, dediler. Nerede buldunuz, ne zaman buldunuz? Gündüz bütün evi allak bullak ettik, bulamadık. Şimdi sen paltonu çıkarır çıkarmaz bulduk. Neredeymiş? Paltonun cebinde. Unutmayayım diye paltonun cebine koyduğumu o zaman anımsadım. Ertesi sabah paketi elimden hiç bırakmadım. Vapurdan inerken paket elimdeydi. Dolmuşa bindim, yazıhaneye geldim, paket yok. Bu oğlanın paketinde bir uğursuzluk var. Ya içinde kıymetli bir şey varsa? Hemen 6. şubeye telefon ettim. Efendim, Dolmuş'ta bir paket unuttum. İçinde ne vardı? Bilmem. Arabanın numarasını? Bilmem. Şoförü hatırlıyor musunuz? Hayır. Çat diye telefonu kapadılar. Allah razı olsun. Şoför namuslu delikanlıymış. Paketi semt karakoluna teslim etmiş. Oradan bir tezkereyle merkeze göndermişler. Merkezden müdüriyete havale edilmiş. Ben 10 gün sonra paketi 6. şubede buldum. Takside bulunan paket etiketiyle koca bir dosya olmuş. İçinde ne olduğunu bilmediğimden paketin ne bana ne de Yaşar'a ait olduğunu kanıtlayamadım. Bir tanıdık buldum da ancak imza verip paketi alabildim. Bir şey değil, Yaşar paketinin bende olduğunu bilmez. Zavallı, aranır durur. Hemen Yaşar'ın teyzesinin evine koştum. Teyzesi, ah evladım, dedi. Yaşar bu sabah Çankırı'ya hareket etti. Paketi bir güzel ambalaj yaptım. Üzerine de Yaşar'ın adresini yazdım. Bizim katibi, çabuk şunu paket postasına götür, ver, dedim. Bir saat sonra döndü. Verdin mi? Verdim. Makbuz nerede? Kem, küm. Sıkıştırınca işi anladım. Meğer giderken otobüste unutmuş. Şu Yaşar çok şanssız çocuk. Otobüs idaresine koştum. Otobüslerde bulunan eşyalar deposunda arayacaksınız, dediler. Haydi oraya. Muamelesi var. Daha birkaç gün sürer. Plantona gidecek, planton idareye gönderecek. Oo, daha bitmez öyle hemen, dediler. Bir hafta sonra gittim, paketin eşkalini verdim. Buyurun arayın dediler. İskalpin tekleri, tesbih, eldiven, şapka, ibrik gibi akla gelen gelmeyen bir sürü eşya arasında üstünde Yaşar'ın adresi yazılı paketi buldum. Bu sefer kendi elçi izinle götürüp postaneye verdim. Bir ay sonra Yaşar'dan şöyle bir teşekkür mektubu aldım. Canım kardeşim, gönderdiğin uskumrulara çok teşekkür ederim. Paketi açınca içinden müthiş berbat bir kokuyla bir takım kanatlanmış haşerat üstüme hücum etti. Bunu önce bir suikast için yollanmış zehirli gaz bombası sandık. Sonradan uskumru kılçıklarını görünce boğazından geçmeyip bana da uskumru yahut da çiroz yolladığını anladım. Sen bizim postaların halini bilirsin kardeşim. Yazık, zahmet etmişsin, çok teşekkür ederim. Ama postadaki gecikmeden gönderdiğim balıkların kılçıklarını alabildim. Beni düşündüğüne bin teşekkür. İnan ki yemiş kadar oldum.